Ayrım 20, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 248. 01:42. Painter kameranın kapısını çaldı. İskoç meşesinden yapılma süslü kapının arkasındaki odanın planını biliyordu. Hükümdarlar ve kodamanlar için ayrılmış başkanlık suiti şimdi de Lady Cara Kensington'ın odasıydı. Painter gemiye binmeden önce Şabab Oman'ın planlarını ve gemiyle ilgili bilgileri indirmişti. Arazinin planını önceden bilmek en iyisiydi, denizde bile olsa. Bir kamarot kapıyı açtı. Boyu 1,5 metreden biraz daha kısa olan yaşlı adam, kendini çok daha uzun boylu bir adamın duruşuyla taşıyordu. Kenarsız kasketten sandaletlerine kadar baştan aşağı bembeyaz giyinmişti. ''Doktor Crowe'' dedi hafif bir baş selamıyla. ''Lady Kensington sizi bekliyordu.'' Adam kapıdan çekilip girmesini işaret etti. Painter antreden geçip oturma odası bölümüne girdi. Geniş oda basit ama zarif bir şekilde döşenmişti. Fas yapımı büyük, antika masa, rafları hukuk kitaplarıyla dolu çalışma odasının sınırlarını belirliyordu. Odanın ortasında İngiliz Kraliyet Donanması mavisiyle kaplanmış kaparık kanepeler, iki yanında Umman bayrağının renkleri olan kırmızı, yeşil ve beyaz Umman yastıklarıyla süslenmiş yüksek arkalıklı koltuklar bulunuyordu. Odada iki ülkenin paylaştığı tarihi gösteren İngiliz ve Umman eşyaları göze çarpıyordu. Yine de odanın en çarpıcı özelliği karanlık okyanusa bakan geniş pencerelerdi. Kara yıldızlı gökyüzüne ve ay ışığıyla aydınlanan sulara bakan camın önünde dikiliyordu. Giysilerini değiştirip kalın pamuklu bir sabahlık giymişti. Ayakları çıplaktı. Camdan Painter'ın yansımasını görünce ona doğru dönerek ''Bu kadar yani'' dedi kamarotu göndererek. Adam çıkınca Kara elini kaldırıp kanepeyi işaret etti. ''Sana bir gece içkisi teklif ederdim ama bu gemide bütün Arabistan gibi içkisiz.'' Painter odayı geçip kanepeye otururken kara koltuklardan birine yöneldi. ''Sorun değil, ben içki içmem.'' ''Atsız alkoliklerden misin?'' diye sordu. ''Kişisel tercihim.'' dedi Painter kaşlarını çatarak. ''Sarhoş kızılderili ön yargısı İngiltere'de bile sürüyor olmalıydı. Gerçi bunda doğruluk payı yok değildi. Kendi babası Jack Daniels da ailesinde ve arkadaşlarında bulduğundan daha büyük bir teselli bulmuştu.'' Kara omuz silkti. Painter boğazını temizledi. ''Yolculuk programından bahsetmiştin.'' ''Güneş doğmadan önce çıktısı alınıp kapının altından atılacak.'' Painter tek gözünü kıstı. ''O zaman bu gece toplantısının anlamı ne?'' Kendini bacak bacak üstüne atan Kara'nın çıplak ayak bileklerine bakarken yakaladı. Onu buraya daha kişisel nedenlerle mi çağırmıştı? Aldığı bilgilere göre Kara Kensington saç stilini değiştirir gibi erkek değiştirirdi. ''Safiye'' dedi sadece onu şaşırtarak. Painter gözlerini kırpıştırarak ona baktı. ''Sana bakışını gördüm. Uzun bir duraklama oldu. Göründüğünden daha kırılgandır.'' ''Ve hepinizin sandığından daha serttir.'' diye kendi kendine ekledi Painter. ''Eğer onu kullanıyorsan daha sonra gizlenmek için dünyanın hiç bilinmeyen bir köşesine kaçsan iyi olur. Eğer sırf seks için ilgileniyorsan fermuarını kapalı tutsan iyi olur.'' ''Yoksa anatominin önemli bir parçasını kaybedersin. Bunların hangisi doğru?'' Painter başını iki yana salladı. Birkaç saat içinde Safiye'ye karşı duyguları yüzünden ikinci kez sorgulanıyordu. Önce ortağı, şimdi de bu kadın. ''İkisi de değil.'' dedi istediğinden daha sert bir şekilde. ''O zaman açıkla.'' Painter anlaşılmaz bir yüz ifadesi takındı. Ondan Coral'dan kurtulduğu kadar kolay kurtulamazdı. Aslında görevi onun bu açık düşmanlığı yerine işbirliğiyle çok daha iyi olurdu. Ama sessiz kaldı. İyi bir yalan bile bulamıyordu. En iyi yalanlar gerçeğe en yakın olanlardı ama gerçek neydi? Safiye hakkında ne hissediyordu? Bunu ilk kez dikkatle düşündü. Hiç kuşkusuz Safiye'yi çekici buluyordu. Zümrüt gözleri, kahve pürüzsüzlüğündeki teni, hatta yüzünü aydınlatan utangaç gülümsemesi... Ama hayatı boyunca pek çok güzel kadınla tanışmıştı. Peki bu kadının özelliği neydi? Safiye akıllı ve başarılıydı. Onda başkalarının görmediği bir güç vardı. Kırılamayacak bir granit parçası gibi. Evet diye düşündü geriye dönüp bakınca. Cassandra da bir o kadar güçlü, becerikli ve güzeldi ve ona tepki vermesi yıllar almıştı. Peki Safiye da onu böyle çabuk heyecanlandıran şey neydi? Bir şüphesi vardı ama itiraf etmeye istekli değildi, hatta kendine bile. Geminin pencerelerine bakarken Safiye'nin gözlerini hayal etti. Zümrüt parıltının ardındaki hassas yarayı. Müze çatısından onu aşağıya indirirken omuzlarına sıkıca sarılan kollarını, rahatlama fısıltısını, gözyaşlarını hatırladı. O zaman bile kendisine dokunulması için yalvaran, içindeki adamı çağıran bir şeyler vardı onda. Cassandra'nın tersine Safiye yalnızca granitten ibaret değildi. O bir güç ve hassasiyet, sertlik ve yumuşaklık kuyusu gibiydi. Kalbinin derinliklerinde kendisine her şeyden çok büyüleyen şeyin bu çelişki olduğunu biliyordu. Daha derinlemesine keşfetmeyi istediği bir şeydi bu. Diye bastırdı Kara uzun sessizlikten sonra. İlk patlamayla Painter cevap vermekten kurtuldu. 1.55 Omaha kulaklarında gök gürültüsüyle uyandı. İrkilerek yerinden fırlarken titreşimi karnında hissedip minik lombozun sarsıntısını duydu. Fırtınanın içine doğru gittiklerini biliyordu. Saatine baktı. 10 dakikadan kısa bir süre geçmişti. Fırtına için çok erkendi. Danny Ranza'nın üzerinden yuvarlanarak yere indi. Bir eliyle tutunup ötekiyle boksör şortunu çekti. Kahretsin, bu da neydi böyle? Taramalıların sesi başlarının üstünde patladı. Bunu çığlıklar takip etti. Omaha örtülerini fırlatıp attı. Fırtınanın içine girdikleri kesindi. Ama meteorologların beklediği türde bir fırtına değil. Saldırıya uğradık. Danny küçük masanın çekmecesindeki gözlüğünü kaptı. Kim saldırıyor, neden? Ben nereden bileyim? Omaha ayağa fırlayıp üzerine bir tişört geçirdi. Böylece kendini daha az açıkta hissedecekti. Tabancasını ve tüfeğini ambardaki sandıkta bıraktığı için küfrediyordu. Modern korsanların ve terörist organizasyonlara bağlı yarı askeri grupların bulunduğu Arap denizlerinin ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordu. Görünüşe göre açık denizler hala yağmalanacak ganimetlerle doluydu. Ama Umman donanmasının sancağını taşıyan bir gemiye kimsenin saldıracağını düşünmemişti. Omaha kapıyı biraz aralayıp karanlık geçide baktı. Tek bir duvar lambası üstteki iki kata ve sonra da açık güverteye çıkan merdivenleri aydınlatıyordu. Kara, Omaha ve kardeşine her zamanki gibi en kötü kamerayı vermişti. Sintine'nin bir kat üstünde lüks yolcu kameralarına karşı mürettebat kabinlerinde kalıyorlardı. Koridorun karşısında bir kapı daha açıldı. Anlaşılan en kötü kameralar bir tek Omaha ve kardeşine tahsis edilmemişti. ''Crow!'' diye seslendi. Kapı biraz daha açılınca Crow yerine ortağı Coral göründü. Coral Novak çıplak ayaklarla eşofman altı ve spor sütyeniyle dışarı çıktı. Omaha'ya sessiz olmasını işaret etti. Sağ elinde bir hançer vardı. Siyah karbonize sapıyla cilalı paslanmaz çelik kötü bir şekilde parlıyordu. Askeri tasarımdı. Başlarının üstündeki salva atışına rağmen Coral bıçağı ölümcül bir sükunetle aşağıda tutuyordu. Coral yalnızdı. ''Crow nerede?'' diye tısladı Tom'a. Crow başparmağını havaya kaldırdı. 20 dakika önce Kara'yla buluşmaya gitti. Mermi atışı orada yoğunlaşıyor diye düşündü Omaha. Merdivenlere koşarken korku görüşünü daraltmıştı. Safiye ve öğrencisinin Kara'nın süitinin altında özel kameraları vardı ve ikisi de çarpışmanın olduğu yere yakındı. Her mermi atışıyla kalbi biraz daha sıkılıyordu. Ona ulaşmalıydı. Merdivenlere doğru yöneldi. Merdivenlerin tepesinden yeni bir mermi atışı başladı. Çizmeli ayak sesleri onlara doğru geliyordu. Silahlar diye fısıldadı Coral. Omaha dönüp boş ellerini gösterdi. Gemiye binmeden önce bütün kişisel eşyalarını bırakmak zorunda kalmışlardı. Coral kaşlarını çatıp aceleyle dar merdivenlerin dibine gitti. Bıçağının kabzasını kullanarak koridoru aydınlatan tek ampulü kırdı. Karanlık çöktü. Ayak sesleri onlara doğru geliyordu. Önce bir gölge belirdi. Coral gölgelerin içinde bir şey görmüş gibi hafifçe pozisyon değiştirdi. Duruşunu genişletip kolunu indirdi. Karanlık bir figür son merdivenlerden hızla indi. Coral bir bacağını uzatıp adamın dizine indirdi. Adam bağırarak baş aşağı koridora düştü. Yalnızca mürettebattan biriydi. Geminin aşçı yamağı. Yüzü çatırtıyla tahtalara çarpıp başı geriye savruldu. Sersemlemiş bir şekilde düştüğü yerde kaldı. Koral bıçağıyla onun yanına çömeldi. Ne yapacağından emin değildi. Yukarıda mermi sesleri devam ediyordu. Ama artık tek tük ateş edilirken atışlar daha ölümcül, daha hedefe yönelik gibiydi. Omaha yıldızlara bakarak ilerledi. Ötekilere ulaşmalıyız. Safiye'ye. Koral ayağa kalkıp koluyla onu engelledi. Silaha ihtiyacımız var. Yukarıda atılan bir mermi dar alanda çok büyük bir gürültü çıkardı. Herkes bir adım geriledi. Coral Omaha'nın gözlerine baktı. Omaha, Safiya'nın odasına koşmakla dikkatli ilerlemek arasında kalmıştı. Dikkat onun en önemli erdemlerinden değildi. Yine de kadın haklıydı. Mermiye karşı yumruk pek iyi bir kurtarma planı değildi. Hızla döndü. Ambarda silah ve mermi var dedi. Sintine'ye giden yer kapağını işaretti. Buradan girip ana ambara ulaşabiliriz. Coral bıçağını sıkıca tutup başını salladı. Kapağın yanına gidip açtılar. Kısa merdivenlerden alçak tavanlı Sintine'ye iniliyordu. İçerisi yosun, tuz ve meşe çiğnesi kokuyordu. Omaha son gelen oldu. Yeni bir salvo atışı başlamış, keskin bir çığlıkla noktalanmıştı. Bir erkek sesiydi bu, kadın değil. Yine de Omaha yüzünü buruşturup Safiye'nin başını eğmesi için dua etti. Kendinden nefret ederek ambar kapağını kapattı. Karanlık üzerlerine çöktü. Kısa merdivenlerden inip hafif bir şapırtıyla Sintine'nin içine indi. ''Feneri olan var mı?'' diye sordu. Kimse cevap vermedi. ''Harika!'' diye mırıldandı Omaha. ''Harika!'' Ayaklarının dibinde bir şey koşturup minik şapırtılarla uzaklaştı. Sıçanlar. 01:58 Painter geminin pencerelerinden dışarı eğildi. Aşağıda iki adamın bindiği jet ski çıkıntı yapan baş kasarasının altından gidiyordu. Susturucu takılmış egzozuyla yalnızca hafif bir uğultuyla hızla geçerken geride V şeklinde bir dümen suyu bıraktı. Bu izi karanlıkta bile tanırdı. Gizli operasyonlar için kullanılan SIAP tasarımı deneysel prototip. Pilot ön camın arkasına eğilmişti. Yolcusu yüksekte oturuyor, döner başlıklı saldırı tüfeğini kullanıyordu. İki adam da gece görüş gözlüğü takmıştı. Devriye hızla geçti. Painter şimdiye kadar 4 tane saymıştı. Dışarıya doğru daha fazlası da olabilirdi. Karanlık denizde bu saldırı ekibini göndermiş olması gereken ana saldırı gemisini göremiyordu. Büyük olasılıkla geminin yan taraflarından birine demir atmış, sonra ekibi toplama zamanı gelene kadar aradaki mesafeyi korumak için hızla ilerlemiş olmalıydı. Painter içeri girdi. Kara kanepenin arkasına çömelmişti. Korkmuştan çok öfkelenmiş görünüyordu. İlk patlama gemiyi sarsar sarsmaz Painter kameranın dışını kontrol etmişti. Güverte kapağından duman çıktığını ve geminin arkasından kötü görünümde kırmızı bir parıltının yükseldiğini görmüştü. Yangın bombası. Bu kısa bakış bile onu neredeyse öldürüyordu. Kapıda birkaç adım ötede siyah kamuflaj giysili bir adam belirmişti. Adam açıklığı tararken Painter içeri kaçmıştı. Başkanlık suitinin kapısının metal takviyesi olmasa Painter ikiye ayrılmış olurdu. Kapıyı sürgüledikten sonra Kara'ya değerlendirmesini bildirdi. Telsiz odasını almışlar. Kim? Bilmiyorum, görünüşe göre askeri bir grup. Painter camın önünden çekilip Kara'nın yanına çömeldi. Ekibi kimi yönettiğini çok iyi biliyordu, buna hiç kuşkusu yoktu. Cassandra. Jet skiler çalıntı SIAP prototipleriydi. O da dışarıda bir yerde olmalıydı. Hatta belki de gemide saldırıyı yönetiyordu. Cassandra'nın gözlerindeki kararlı bakışı hayal etti. Dikkatini yoğunlaştırırken kaşlarının arasında beliren derin oyu. Öfke ve kayıp arasında bir şey yüzünden hissettiği ani acıya şaşırarak bu düşünceleri zihninden kovdu. ''Ne yapacağız?'' diye sordu Kara. ''Öyle kal, şimdilik.'' Başkanlık suitinin kapısı sayesinde ikisi şimdilik güvendeydi ama diğerleri risk altındaydı. Umman denizcileri iyi eğitimliydi. Tehdide hemen karşılık vermiş, hararetli bir çarpışmaya girmişlerdi. Ama gemideki denizciler çoğunlukla genç adamlardı. Silahları daha hafifti ve Cassandra onların bütün zayıf yönlerini bilirdi. Gemi kısa süre içinde onun eline geçecekti. Peki ama hedefi neydi? Painter Kara'nın yanına çömeldi. Gözlerini kapatıp derin bir soluk aldı. Tepki vermeyi bırakıp düşünmeli, dikkatini yoğunlaştırmalıydı. Babası ona birkaç Pekua ilahisi öğretmişti. Tek oğluna kabile geleneklerini öğretmek için yaptığı zayıf bir girişimdi bu. Bunu da genellikle ağzı tekila ve bira kokarken yapardı. Yine de Painter bu ilahileri öğrenmişti. Anne babası bitişikteki odada kavga eder, bağırıp küfrederken karanlıkta bunları fısıldardı. Anlamını bilmese de ne o zaman biliyordu ne de şimdi, bu tekrarlar onu rahatlatıyordu. Dudakları sessizce meditasyon yapar gibi hareket ediyordu. Taramalı seslerine kulaklarını tıkamıştı. Yine Cassandra'yı hayal etti. Bu saldırının amacını tahmin edebiliyordu. Başından beri peşinde olduğu şeyi elde etmekti, yani demir kalbi. Antimadde patlamasının gizemine dair tek sağlam ipucu oydu. Hala Safiye'nin odasında bulunuyordu. Zihni hızla çeşitli saldırı senaryolarını, görev parametrelerini taradı. Sonra birden kafasına dank etti, aniden ayağa fırladı. En başından beri saldırının dağınıklığı onu rahatsız etmişti. Neden telsiz odasını havaya uçurup mürettebatı haberdar etmişlerdi? Eğer bu sıradan bir paralı asker grubu olsa planlama ve isabet eksikliğini deneyimsizliklerine verebilirdi. Ama eğer bu işin arkasında Cassandra varsa, karnına bir yumruk yemiş gibi oldu. Ne oldu diye sordu Kara onunla birlikte kalkarak. Kameranın dışındaki mermi sesleri kesilmişti. Bu sessizlikte bir uğultu duydu. Pencereye geçip başını uzattı. Dört jet ski karanlığa girip çıkarak geliyordu. Ama her birinde yalnızca birer pilot vardı, yolcu yoktu. Gerideki saldırı koltukları boştu. Kahretsin! Ne oldu diye sordu Kara tekrar, sesi korku doluydu. Çok geç kaldık. Yangın bombasının görevin başladığını değil, bittiğini gösterdiğini kesin olarak biliyordu. Aptallığına sessizce küfretti. Bu oyunun sonuydu ve o daha oynamaya başlamamıştı bile. Tamamen hazırlıksız yakalanmıştı. Bir an için kendine öfkelenme payı bıraktıktan sonra duruma odaklandı. Oyun sonu genellikle bir son olmazdı. Gemiye doğru gelen dört jet ski'ye baktı. Saldırı ekibinin son üyelerini, geri kuvvetleri, telsizi parçalamakla görevli yıkım ekibini almaya gelmişlerdi. Umman denizcilerinden biri bu adamlardan birine rastlamış olmalıydı ki güvertede çatışma sürüyordu. Uzaklardan geminin arka tarafından daha kararlı kurşun sesleri duyuldu. Geriye çekilmeye çalışıyorlardı. Painter camdan jet skilerin kurşun seslerini duyup geniş bir daire çizmesini seyretti. Arka koltuktaki adamların saldırı tüfeklerini kullandığı diğer jet skiler görünürde yoktu. Onların çatışmaya katıldığını da duymuyordu. Gitmişlerdi. Baştaki ekiple birlikte diye düşündü Painter. Ganimetle birlikte. Ama nereye? Ana saldırı gemisini bulmak için yine suları taradı. Oralarda bir yerdeydi. Ama yalnızca karanlık sular görünüyordu. Fırtına bulutları hem ayı hem de yıldızları gizliyor, dünyayı karartıyordu. Painter'ın parmakları geniş pencerenin pervazını sıktı. Araştırmaya devam ederken bir ışık pırıltısı dikkatini çekti. Ama suların üstünde değil, altında. Biraz daha eğilip derinlere baktı. Suların derinliklerinde bir ışık geminin altından çıktı. Yavaşça sancak tarafına geçip kararlı bir şekilde uzaklaşmaya başladı. Painter'ın alnı kırışmıştı. Gördüğü şeyi tanıyordu. Bu bir denizaltıydı ama neden? Cevap soruyla birlikte geldi. Görev bitince denizaltı ve ana saldırı ekibi kaçıyordu. Geriye bir tek temizlik kalıyordu. Tanık bırakmamak için. Denizaltının varlığının amacını biliyordu. Buraya şaşırtıcı ve sessiz bir biçimde tespit edilemeyecek kadar küçük bir halde gelip... ''Gemiye mayın döşediler'' dedi yüksek sesle. Bir denizaltının patlama bölgesinden kaçmasını ne kadar süreceğini zihninden hesapladı. Kara bir şey söyledi ama Painter duymuyordu bile. Camdan ayrılıp kapıya koştu. Çarpışma tek tük atışlarla beraberliğe kalmış gibi görünüyordu. Kapıyı dinledi. Yakından gelen bir ses yoktu. Sürgüyü geri çekti. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu Kara omzunun üstünden. Painter'ın yakınında kalmaya çalışıyor ama bu ihtiyacından dolayı da kendine kızıyordu. ''Gemiden inmeliyiz.'' Kapıyı açtı. Birkaç adım ötede orta güverteye giden merdivenler vardı. Rüzgar hızlanırken yaklaşan fırtınanın uzantıları şabap omana süründü. Yelkenler kırbaç gibi şaklıyor, halatlar direk gibi sarsılıyordu. Painter güverteyi inceleyip satranç tahtası gibi okudu. Mürettebatın ana yelkenleri sarıp toparlayacak fırsatı olmamıştı. Ummanlı denizciler güvertenin uzak tarafındaki varil yığınlarının arkasına gizlenen iki, hayır üç adam tarafından vurulmuştu. Maskeli adamlar geminin ön kesimlerini korumak için mükemmel bir noktada bulunuyordu. Bir tanesi tüfeğini yükseltilmiş kıç tarafındaki güverteye doğrultmuş arkayı korumuştu. Daha yakındaki dördüncü maskeli adam güverteye yüzü koyun serilmiş, başının etrafında bir kan gölü oluşmuştu. Adam Painter'dan yalnızca birkaç adım ötede yatıyordu. Painter durumu bir bakışta anlamıştı. Aynı şekilde güvertenin bu tarafındaki sandıkların arkasına da dört ummanlı sınır devriyesi ajanı, çöl fantomları gizlenmişti. Karın üstü yatıp tüfeklerini silahlı adamlara doğrultmuşlardı. Durum berabereydi. Saldırı ekibinin arka korumasını pusuya yatarak bekleyen, onları mıhlayan, küpeşleden kaçmalarına engel olanlar fantomlar olmalıydı. "Haydi," dedi Painter, Kara'yı dirseğinden tutarak, onu suite'in kapısından dışarı çekip merdivenlere götürdü. "Nereye gidiyoruz?" diye sordu Kara. "Hani gemiden inecektik?" Painter cevap vermedi, çok geç kalmıştı ama emin olmak zorundaydı. Merdivenlerden alttaki sahanlığa indi. Konuk odalarına giden kısa bir koridor vardı. Koridorun ortasında tepedeki tek lambanın ışığında bir ceset yatıyordu. Yukarıdaki maskeli adam gibi yüzü koyundu ama saldırganlardan biri değildi. Üzerinde yalnızca beyaz bir tişört ve boksör şort vardı. Sırtında minik koyu bir leke vardı. Kaçmaya çalışırken sırtından vurulmuştu. "Clay bu," diye mırıldandı Kara şok geçirerek. Painter'la birlikte aceleyle ilerlemeye devam etti. Cesedin yanına çömeldi ama Painter onun üstünden geçip gitti. Yas tutacak zamanı yoktu. Üniversite öğrencisinin yöneldiği kapıya koştu. Clay belki sığınmaya, belki diğerlerini uyarmaya çalışıyordu. Çok geç kalmıştı. Hepsi çok geç kalmıştı. Painter kapının dışında durdu. Kapı yarı açıktı. Lambanın ışığı koridora süzülüyordu. Painter içeriği dikkatle dinledi. Sessizlik. Bulacakları için kendini hazırladı. Kara onun neden korktuğunu anlayıp arkasından seslendi. Safiye! 20. ayrımın sonu. Sayfa 261.